İyi akşamlar sayın seyirciler. Birlik Zamanı programıyla Ankara'dan hepinize merhaba. Bugün stüdyomuzda Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Çetin Özaçık Göz bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
İnşallah. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz?
Valla izleyicilerinizi özgeçmişimle bunaltmayız inşallah.
Çok uzun. Bayağı uzun demek ki. Evet.
Evet, yani çocukluğumuzdan beri Adnan Menderes'in Demokrat Partisi, Demirel'le simgeleşen Adalet Partisi ve nihayet Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptık. Çizgimizde Allah şükürler olsun hiçbir kırıklık olmadı. Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'ne çocukluğumuz geçti. Onun için aktif bir rol almamız mümkün değildi. Evet, Adalet Partisi'nde...
Ama bu sevgi bağlılık oradan geliyor herhalde, değil mi?
Ailecek içimize işlemiştir. Beyinlerimize, yüreklerimize, beynimizin nöronlarına kadar işlemiştir. Cenab-ı Allah'a da şükrediyorum. Böyle güzel, isabetli, haklı bir davanın içinde bizi buluşturdu. Bunun için de son derece memnunum. İsabetli bir siyasi kulvarda yer almışız. Adalet Partisi'nde İl Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım. Çalışmalarımız dikkati çekti. Ankara'ya davet edildim. Ankara'ya genel merkeze de görev verdiler genç yaşımızda bana. Daha sonra 1969 yılında istisnai kadrodan Bayındık Bakanlığı çok genç yaşımda dış münasebetler müdürü oldum. 12 Mart muhtırası verildiği zaman hükümetle beraber ben de istifa ettim. Daha sonra Adalet Partisi Genel İdare Kurulu kararıyla 71 yılında 27 Haziran'da Adalet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na getirildim. Tekrar bütün yurttan toplanan, her bir köşesi cennet olan yurdumuzun dört bir tarafından gelen delegasyonun da yapılan kongrede oy birliğiyle bir kere daha genel başkanlığa seçildim. Parti tüzüğü gereğince de Adalet Partisi'nin temsilciler meclisi üyeliği görevini de aldım, onu da yaptım. Daha sonra yaşımız doldu. Tabii 30 yaşından sonra gençlik koluna görev yapmak mümkün değil ama bir yıl fazladan da yapmak durumunda kaldık.
Ama çekirdekten yetişmişsiniz, çekirdekten değil mi? Yani yetiştik. Teşkilatlardan mı geliyorsunuz?
Tabii. Ve 1975 yılı Mart sonunda Sayın Demirel'in 1. Milliyetçi Hükümeti'ni kurmasıyla kendi talimatıyla Ulaştırma Bakanlığı Basın Parlamento Müşavirliğine getirildim. Genel Sekreterimiz Nait Menteşe Ulaştırma Bakanı'nda beraber çalıştık. Evet. 2 yıl orada çalıştıktan sonra yine bir seçimlerde rahmetli Ecevit'in 17 günlük bir hükümeti kurması bahis konusu olduydu. Güven oyu alamamıştı. O zaman ben yine istifa ettim. Zaten memuriyeti genç yaşımızdan beri böyle ciddi olarak düşünmemiştik. Nerede bize görev olursa orada oluruz diye bir prensibimiz vardı. Hep böyle devam etti. Daha sonra serbest hayata atıldık. Doğru Yol Partisi'nde görevin küçüğü büyüğü yoktur dedik. İlçe başkanlığı yaptık. İl ikinci başkanlığı yaptık. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığından inmesinden sonra kendi teklifi üzerine haftada 2 gün Günü Sokak'taki evinde 5-6 yıl sürdü bu. Türkiye'nin iç ve dış meselelerini, ekonomisini, dış ve iç politikasını takip eden 7-8 kişiden biriyim. Yani Günü Sokak Üniversitesi'nden
önemli bu.
Almanya'da, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de siyasi partiler, yerel yönetimler ve parlamentolar üzerinde araştırmalarım oldu. İngilizce, Almanca biliyorum.
Aynı zamanda avukatsınız, hukukçusunuz.
Evet,
bunu
tabii,
söylemedik
tabii,
galiba.
Tabii, evet. Onu da, bakın evet. Bunu da yapıyorum. Evet. Ve yazdım birkaç tane naçizane
evet,
kitap
evet,
var.
Evet, onlardan da
bahsetmenizi
rica ediyorum.
Onlar var.
Neyle ilgili acaba kitaplar?
Kitaplar siyasi tabii. 1991 evet. Yılında yazdım ama Bolu Devrimi'nde hiçbir tane kalmadı elimizde. Şey oldu. Doğru Yol Partisi siyasi iktidarına doğruydu. Seçimlerden evvel o ve haklı çıktık. İsabetliydi o. Benim yaptığım kongrelerde konuşmalarım bir derlenmesiydi o. ve iktidarı getirdik Doğru Yol Partisi'ne. Yani evet. 6 ay evvelden yazdığım kitapta haklı çıktı. Küçük tabii, evet. Daha sonra, daha evvel yazdığım kitabı da 93'te yayınlamak kısmet oldu. Demirelizm, onun da ismi. Çağın Devleti'ne giden yol, Demirelizm diye. Sayın Süleyman Demirel'in Isparta'daki müzesinde yerini aldı, güzel bir yerini aldı kitabımız. Milli Kütüphane'de vardır, isteyenler merak ederlerse orada vardır. Ve nihayet Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'nı aldık, bugünlere getirdik.
Evet. Peki misyonunuz, vizyonunuz biraz nelerdir, bize biraz bahseder misiniz parti olarak?
Mesela biraz açar mısınız?
Neler yani
yapacağız?
Neler yapacaksınız hani, tabii ki.
Yani misyonumuz
farkınız zaten... ne olacak yani?
Efendim?
Farkınız ne olacak? Öyle söyleyeyim.
Her zaman farklı olduk.
Evet,
farklı
tamam.
Olmasaydık misyonumuzda.
Halkımız da bunu evet anlatalım.
Milletimiz her zaman bizi tek başına iktidar yapmazdı. Çok güzel eserler yaptık. Hatta şöyle söyleyebilirim. Misyonumuz itibariyle tabii vizyona geçmeden evvel 1950'den 1960 yılına kadar rahmetli Adnan Menderes'in liderliğindeki Demokrat Partimiz Türkiye'de 10 yılda bir çağı kapatmış, başka bir çağ açmıştır. Hı hı. 1950'de şurada Ankara'nın içine sokulmayan köylü vardı. Köylüler görüntüyü bozar diye kimseyi sokmazlardı. Evet. Vatandaşımızın bir milletvekilini bakanla konuşması, valinin, kaymakamın yanına gitmesi mümkün değildi.
Ve
tarlalara baktığımız zaman kara sapan, kara öküz devriydi.
Evet.
Türkiye'nin 13 köyünde elektrik vardı. Rahmetli Adnan Menderes 1950'de 1 milyar 250 milyon liralık bir bütçeyle işe başladı. 1 milyar 250 milyon liralık. Yani 1250 lira bugünkü şeyler.
Evet, evet.
Ve 10 yıl sonra baktığınız zaman Türkiye'de gidilemeyen yer kalmamış.
Evet.
Fabrikalar, yollar, barajlar, silolar, hidroelektrik santralleri her tarafta almış başını gidiyor. Ve nihayet yine bizim milletimiz 3 kere iktidara getirmiş fakat iktidardan indirmemiştir. 1960 yılının 27 Mayıs'taki ihtilal darbeciler tarafından indirilmiştir. Fakat onun devamı olan Adalet Partisi 1961 yılında yine İsmet İnönü koalisyonuna iştirak etmiştir. Fakat daha sonra böyle tıpkı benim gibi parlamentonun dışından ve hiç kamuoyunun tanımadığı Sayın Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı olmuş ve Adalet Partisi'ni 10 Ekim 1965 yılındaki seçimlerde %52.9, %53 diyebileceğimiz bir orada birinci
çok
parti yapmış, tek başına evet. iktidar yapmış. Yatırımlar yeniden başlamış, kalkınma hızı yeniden başlamış ve 1969 yılında tekrar tek başına iktidar olmuş. Fakat 12 Mart muhtırası 1971 yılında yine gelmiş, bizi iktidardan indirmiştir. Yani dikkat ederseniz bizim misyonumuz her zaman milletimizin tek başına iktidar yaptığı, iktidardan indirmediği partilerin devamıyız biz, misyonun devamıyız. Daha sonra iktidar elimizden gitti, yatırımlar durdu, gerileme durdu, elektrikler kesildi, cereyanlar kesildi. Efendim benzin kuyruk bizim iktidarımız zamanında değildir ona, biz yoktuk. Benzin kuyruğu 79 yılında. Benzin, mazot, yağ, sigara, şeker, aklınıza gelebilecek her şeyin kuyruğu, kara borsa, yokluklar ve %112'lik bir enflasyon. Ve muhalefetteyiz. 14 Ekim 1979 yılında 5 tane ara milletvekili seçimi ve aynı günde yapılan, o zaman senato vardı, 3'te 1'i yenileme seçimi yapılıyordu. 50 tane senatörün seçimine girdik bütün Türkiye.
Evet.
Rahmetli Ecevit başbakan aynı gün yapılan seçimde 5 tane milletvekili seçiminde o günkü sandıktan çıkan o %55'tir Adalet Partisi'ne bizim oyumuz %55
evet.
ve 5 milletvekilinin 5'ini çıkarttık. Yine aynı gün yapılan ikinci sandıkta 50 senatörün 33'ünü çıkarttık. 50 senatörün 33'ünü
evet,
aldık. Oyların %47'sidir o da. Rahmetli Ecevit, milletin teveccühü Adalet Partisi'ne ve Sayın Demirel'e yönelmiştir diyerek istifa etti. Sayın Demirel de 182 milletvekili azınlık hükümetini kurdu. Ve hükümet programını okurken, eleştirilere cevap verirken şunu söylemişti. 100 gün bana müsaade edin. 100 gün sonra bu kuyruklar kalkacak dedi. Tabii 24 Ocak kararları arkasından bir seri bankacılık tedbirleriyle %112'lik enflasyonu 10 ay sonra Kenan Evren'e darbe yapanlara %28 de devrettik 10 ayda. %112'lik enflasyon almışız.
Evet.
%28'den devrettik. Hı-hı. Enflasyon düşmüş. Zaten enflasyon düşmeseydi darbe falan yapmazlardı. Yani darbeciler Hı-hı. ekonomik sıkıntılarda bu işi almazlar. Ekonomi düzeldiği Hı-hı. zaman alırlar. Ve bize rastlar hep bu da. Hep bize rastlar. Şimdi
bu da size ama güçlü yapmış, bilemiş, güçlü yapmış öyle değil mi?
Evet. Gerçekten kuyruklar kalktı. Eğer 1981 yılında normal seçimler yapılmış olsaydı Adalet Partisi yine büyük bir çoğunlukta tek başına iktidar olurdu. Fakat yine 12 Eylül darbesiyle meclis yok edildi, hükümet yok edildi. Darbeciler iş başına geldiler. Kendilerini cumhurbaşkanı ilan ettiler. İşte bizim bu memlekete büyük hizmetler yapan siyasileri, gerek rahmetli Ecevit'i, Allah uzun ömürler versin, Sayın Demirel'i, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Adalet Partisi'nden 16 tane milletvekiline
evet.
zincir bozana, daha evvel Hı-hı. Demirel'le Ecevit'i Hamza Koy'a şey Hı-hı. yaptılar, yasakladılar. Günün sokaktaki evinde hapse sokuldu adeta Sayın Demirel en verimli zamanlarında. Sonra işte Doğru Yol Partisi, Demirel'le Doğru Yol Partisi 11 yıl sonra tekrar bir kere daha %27,5'luk oyla, oy nispeti olarak birinci parti olarak ve CHP o günkü ismi CHP ile beraber bir koalisyon hükümeti kurdu. O koalisyon hükümette fevkalade başarılıdır da yani o günkü şartlar içerisinde ve enteresan olan da şudur. 12 Eylül'den evvel Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi'ni olarak bizleri niye bir araya gelmiyorsunuz diye eleştirenler,
evet.
eleştiren ağızlar 91'de koalisyon kurarak bir araya geldiğimiz zaman da neden bir araya geldiniz diye eleştirdiler. Hı hı. Çok enteresan. Yani. Sonra artık bugünlere gelindi işte. Hı hı. İnşallah bundan sonra. Ha, şimdi vizyona gelelim. Ne yapacağız? Değil mi? Evet. Onu sordunuz.
Evet.
Misyon dediniz, vizyon dediniz. Misyonu bu şekilde. Bizim yaptığımız eserleri çıkartacak olursanız, yani rahmetli Menderes ve Demirel'in yaptığı eserleri misyon yönünden baktığımız zaman, bunları çıkartacak olursanız Sudan'ın çölleri gibi bir Türkiye ortada kalır. Buradan Polatlı'ya gidilemeyen bir Türkiye, elektriği evet. olmayan, suyu olmayan, yolu olmayan, hastanesi, doktoru olmayan, bol bol hastası olan, efendim, öğretmeni olmayan, okulu olmayan, fabrikası olmayan, televizyonu, radyosu olmayan bir Türkiye'dir orta yerde. O kalır yani.
Doğru.
Ve bundan sonra da yine ne yapılırsa biz yaparız. 1950'den bugüne kadar işte 65 yıllık bir zaman zarfında bazıları Türkiye'nin olumsuz olan meselelerinden bizi sorumlu tutarlar. Faturayı bize hep keserler. Misyondan bir türlü kurtulamadım yani vizyona geçmeden şu misyonu bir tamamlayayım onun için peki. Konu konuyu açıyor.
Evet.
Efendim ne kadar olumsuz bir şey varsa bizim de şikayetçi olmamız, keşke şunlar da şöyle olsun dediklerimiz konusunda bize faturayı keserler. İşte sağcı iktidarlar şöyle yaptı, şöyle şunları yapamadı bilmem ne. Halbuki biraz evvel saydığım partimiz bizim Adnan Menderes'in Demokrat Partisi, Adalet Partisi olarak ve Doğru Yol Partisi olarak toplam bizim iktidarımız bu 65 yıl içinde 22 yıldır. 22 yılın dışında çıkartın öteki zamanı bizi beğenmeyenler var iktidarda. Onlar kendilerinin vermesi gereken hesabı ben siz niye yapmadınız? Yapsaydınız. Bakın 65 ile 71 yılları arasında Sayın Demirel'in başbakanlığı ve Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemde 1, 2, 3, 5 hep kalkınma planlarımız bizim. %7'lik bir kalkınmayı derpiş etmiştir. %7 kalkınma.
Evet.
Şimdi o döneme bakıyorsunuz, daha evvelki 65'ten evvelki İnönü koalisyonlarında kalkınma hızı yıllık %3,9. %7 biz iktidara geliyoruz. %7 olmasına rağmen kalkınma hızı.
Evet.
Sanayi sektöründe %9'u bulmuşuz. Plan ve program hedeflerini aşmışız. Tarım sektöründe yine %7'yi aşarak %11'lere varmış. Onun için bolluk gibi bir ülkeydi yani. Her şeyin bolluğu vardı o zaman yani.
Evet.
Ve OECD ülkeleri arasında Japonya'dan sonra kalkınma hızında ikinci geliyorduk. Rahat bırakmadılar darbeciler. Hı hı. Evet, şimdi bundan sonra Doğru Yol Partisi'ne milletimiz layık görür, sesimizi duyurursak hiç mesele yok. 77 milyon bizim sesimizi duyduğu zaman Doğru Yol Partisi'ne iktidar yapar. Hiç bundan şey yapmaz. Hı hı. Hiç kimse bunun ayrı bir şıkkını hesap etmesin. Yeter ki sesimizi duysun. Biz ne yapacağız? Mesela vatandaşın cebine parayı koyacağız. Sağlam parayı, helal parayı koyacağız. Nasıl olacak bu? Mesela 11 milyon bizim emeklimiz var. Bunlara işte aylıkları 900 lira, 1000 lira, 1100 lira arası. Devlet buna diyor ki al şu 1000 lirayı, 1100 lirayı veya 900 lirayı evinde otur, dışarı sakın çıkma. Dışarı çıkarsan bu para sana yetmez. İçeride otursa da yetmiyor gerçi de. Hı hı. Ne yapacağım ben bu parayla? İşte elektriğini öde, işte hava gazını öde, şunu öde, bunu öde, ekmek alırsın filan. Politika bu. Şimdi ben bugünkü iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Bundan evvelki hükümetlerde de öyle. İtiraf edeyim, yani bizim iktidarlarımız zamanında da biz emeklimizi Avrupa'daki emekliler gibi o hayat standardını yakalayamadık. Onun sebepleri vardı ama yakalayamadık. Biz diyoruz ki şimdi Doğru Yol Partisi olarak, biz Cenab-ı Allah iktidarı bir kere daha nasip ettiği zaman emeklilerimizi Avrupa'da 80 yaşında, 85 yaşında, 90 yaşındaki emekliler nasıl yazları, yaz tatiline, yurt dışına geziye gidiyorlarsa o seviyeye getireceğiz. Yaz tatillerini yurt dışını yapacak parayı vereceğiz. Biraz evvel sohbetimizde de söyledim. Biz neyi yapacağız, nasıl yapacağız ve finansmanı nereden temin edeceğiz, evet, diye onun, evet, hesabını veririz. Evet, ya diyorsunuz. Allah kerimdir, ya bir kere bir iktidara gelelim de görürsünüz, bakın nasıl parayı buluruz demiyoruz. Biz parayı buluyoruz, şöyle buluyoruz. Zaten onun için helal para, sağlam para dedim vatandaşımızın cebine koyarken. Bir kere şunu iyi tespit etmek lazım. Acaba devletimiz neden emeklisini benim söylediğim gibi o hayat standardını yükseltememiş? Neden 2500 lira, 3000 lira aylık alamıyor da 1000 lira ortalaması bunu alıyor? Bunu iyi tespit etmekle. Bu tespiti yapamazsak bu parayı bulamayız zaten. Biz yaptık. Emeklilerimiz nereden para alıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun havuzundan. Evet. Bu havuz nereden geliyor? Çalışanlardan belli bir nispette bir para kesiliyor. Bu para havuzda toplanıyor. Ondan sonra A bankasına veya B bankasına yatırılıyor. Evet. Yıllık getirisi %4-4,5. Bilemediniz 5. İşte yılda bu parayı siz %4-5 kar getirecek, faiz getirecek notada bırakırsanız o emeklinizi bugünkü seviyenin üstüne çıkartamazsınız. Ne yapılması lazım? Şunu yapacağız biz. Bütün bankalar en sıkıntılı ekonomik dönemlerde dahi %30-35-40'ın altında kar etmez. 30-35-40 ve daha üzerindir yıllık karları bankaların.
Evet.
Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elindeki bu parayı biz A bankasına, B bankasına yatırmayacağız. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankasını kuracağız. Ve %4'lük, 4,5'luk bir getiri yerine %35-40'lık bir getirisi olacak buranın. Bu para zaten bizim emeklimizin parası, başkasının falan değil.
Tabii.
Ha, bu bankacılık çalıştırması sayesinde yine hiç kimsenin burada zararı olmayacak. Sanayici yine kredisini alacak oradan.
Evet.
Ama karlı büyük bir bölümünü emeklimiz hemen mesela, yani güvenoyu alsın Doğru Yol Partisi, Cenab-ı Allah kısmet ettiği takdirde ilk meclise sevk edeceğiniz bakanlar kurulu kararı bu olacaktır yani. Hı hı. Mesela bir,
evet,
tanesi bu.
Evet, evet.
Sayın mı vizyon dediğiniz?
Yani bu örnek yeterli zaten, anlaşılıyor. Arz ederseniz
bilmiyorum. Aynen, başka şeyler bu. Yani hepsini yaparız,
evet,
yani.
Evet. Vaktimiz kısıtlı olduğu için birçok şey sormak istiyorum
ondan. Tabii isterseniz dolayı. Tamam. Başka soruları da sorabilirsiniz.
Evet.
Buyurun.
Evet, biraz Türkiye meselelerine gelelim istiyorum. Halkımız oyununuzla da tanısın size.
Bu da fikirlerinizi. Türkiye'nin meselesi.
Çok önemli, haklısınız. Güncel konular diyelim.
Tabii tabii.
Tamam, öyle diyelim. Yoksa bunlardan yine arzu ettiğiniz bir şey varsa şunu da ekleyeyim dediniz, onu da ekleyin lütfen.
Yok, çok uzun sürer.
Evet. İsterseniz süreniz kısa, ben size böyle çeşitli konulara değerim.
Ben de bir söz almış olayım. Bir daha geldiğimiz zaman.
Olur inşallah, tabii ki. Memnuniyetle.
Başka şeyleri de söyleriz.
Gayet tabii ki.
Vizyonumuzdan, projelerimizden
tabii
bahsederiz.
Tabii ki inşallah. Efendim bizim programımızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı.
Evet.
Şu an televizyonlara da baktığımızda parlamentodaki konuşmaların seviyesine baktığımızda, üsluplara baktığımızda, bunun halka yansımasına baktığımızda, sosyal medyaya baktığımızda hep böyle gergin üsluplar, gergin tavırlar ve kamplaşmalar görüyoruz. Hep böyle bir ayrışma, kamplaşma. İnsanların birbirine karşı kullandıkları böyle bir nefret dili. Çok kolay.
Evet.
Bir anda kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan insan modelleri.
Evet, evet.
Şimdi biz buna karşıyız. Biz istiyoruz ki Türkiye hepimizin. Biz büyük Türkiye olalım.
Tabii.
Büyük Türkiye olurken de, ama birlik olmadan büyük Türkiye olamayız. Öncelikle kendi
evet.
içimizde milli birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla toplumsal uzlaşma konusunda ne gibi mesajlar vermek istersiniz?
Vallahi sizin bu görüş ve düşüncelerinize iştirak etmemek mümkün değil. Gayet tabii ki insan istiyor, bırakın bir siyasetçi olarak, bir vatandaş olarak da, insanlar birbirlerine güler yüze davransalar, tartışmadan, kavga etmeden, meselelerini konuşarak halletseler, bu meclisi de böyle olsa, sokakta da böyle olsa, başka yerde de böyle olsa, en kaliteli tahsilli, kültürlü insanları diyelim, den meydana gelen bir apartman yönetimi toplantısı, orada hakim var, savcı var, mühendis var, avukat var, doktor var, öğretmen var. Orada dahi, bir apartman yönetiminde dahi kavga ediyoruz biz.
Evet.
Yani toplumun aynasıdır parlamentolar.
Yani o zaman çıtayı yükseltelim. O zaman çıtayı yükseltelim.
Gayet işte zaman faktörü. Eğitiminizi artıracaksınız.
Evet, kendi kendine olmaz. Kendi kendine olmaz. Evet.
Ekonomik seviye meselesi, refah düzeyinin yükselmesi meselesidir. Buradan evinden çıkmış adam aldığı aylık yetmiyor. Evine gidince de kara kara düşünüyor. Ne yapacağım? Bunu iki gün içinde bu elden gidecek. Çoluk çocuğun ihtiyacını karşılayamadım. Hanıma şunu alamadım. Bu yaz şuraya götüremedim gibi bir düşünce olursa bu adamdan güler yüz, sabırla beklemek mümkün değil. Onun için olayın ekonomik boyutu vardır. Herkesin geliri giderinin üzerinde olacak. Eğer gelir giderin altına düşerse o toplumda huzur kalmaz. Siyasilerin görevi budur. Siyasi iktidarların görevi, birinci derece görevi, o gelir seviyesini giderinin, insanların, ailenin giderinin üzerinde bir noktaya getirmeden bu meseleler düzelmez. Aksi halde hapishaneler dolar, efendim, adliyeler dolar, boşanmalar artar. Boşanmaların sebebinin altında geçim sıkıntısı vardır. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Geçim sıkıntısının olduğu yerde huzur bulamazsınız. Eğitim. Bunun arkasında eğitim geliyor tabii.
Evet.
Biraz sabırlı olacağız. Yalnız tabii parlamentolarda daha kaliteli tartışmalar olsun, ama Japon parlamentosunda, Kore'de de yani başka yerlerde de bunlar oluyor. Yani bunlar da oluyor, bizde de olsun demiyorum.
Evet, kaliteyi yükseltelim biz yine de. Biz yine de kaliteyi yükseltelim. Peki efendim, Avrupa Birliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa Birliği.
Avrupa çok önemli. Avrupa Birliği. Biraz geniş alacağım mesele. Bu çok önemli bir mesele.
Tabii.
Çünkü siyasi iktidarında, bazı siyasilerin de, toplumumuzun da Avrupa Birliği'nden gittikçe ümidinin azaldığını görüyoruz.
Şimdi yarım asrı aşan bir süre böyle bekletince kapıda herhalde biraz, ama tabii ki ne olursa olsun.
En son söyleyeceğimi en başında söyleyeyim.
Evet, buyurun.
En başında söyleyeyim. 50 sene. Evet. Efendim, bizi Avrupa Birliği'ne alırlarsa iyi olur. Almadıkları takdirde biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin devam etmesinden yana olmamız lazım.
Tabii ki, elbette.
O, şimdi en son söyleyeceğim bu da. Hı hı. Ha, neden bu böyle, onu söyleyeyim. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Başbakanı olan Savile Lloyd bir yerde bir şey söylüyor. Diyor ki, Türkler savaşçıdır. Yani Çanakkale'ye gelmişler, işgal ediyorlar, bizi savaşçı diyorlar yani. Gökyüzünde savaş olduğunu bildikleri zaman, öğrendikleri zaman gökyüzüne merdiven kurarlar Türkler diyor. Bu kadar yani, madem savaş var merdiveni kurayım çıkın diyormuşuz biz. Halbuki bir de kendinize bakın ya. Bütün Avrupalılara söylüyorum ben bunu. Bir kendinize bakın, şu tarihe bir bakın. Hı hı. 2000 yıl, 2500 yıl evvel baktığınız zaman Ostrogotlar, Vizigotlar bütün hı hı. Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atmışlar. Hı hı. Kuzeyden gelen Vikingler, hı hı. yapmadıkları barbarlık kalmamış. Daha sonra geliyorsunuz Roma İmparatorluğu diyorsunuz. Roma Cermen İmparatorluğu diye bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyorsunuz. Fransa Büyük Fransa İmparatorluğu diyor, Napolyon İngiltere'ye kadar gidiyor. Her tarafı kasıp kavuruyorsunuz. Efendim 7 yıl savaşları, hı hı. efendim 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, Napolyon savaşları, savaş ve nihayet bir bakıyorsunuz geçmişe 2500 yıla devamlı savaş, kan, barut kokusundan birbirinin hayatı dar etmişsiniz. Ondan sonra siz Türklere gökyüzünde savaş olsa merdiven kurar diyorsunuz. Ya böyle bir haksızlık, son derece haksızlıktır. Bu yanlıştır.
Kaldı ki şimdi, sömürgecilik de başlı başına.
Gayet de dağlara gidiyor. Ben sırf Avrupa içindekini ele alıyorum.
İngiltere şimdi, başta olmak üzere.
1814-15 yılında Waterloo'da Belçika toprakları içinde kalmıştı. Şimdi Waterloo'da Napolyon yeniliyor İngilizlere. Napolyon'un hayalleri de, Büyük Fransa İmparatorluğu hayalleri de kalıyor orada. Ve o tarihten sonra 99 yıl veya 100 yıl birazcık mevzi bazı yerlerde çatışmalar olmasına rağmen Avrupa bir tek o 100 yıl savaşsız geçiriyor. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'na bir girişiyorlar. 4 yıl. Hı hı. 4 yıl 30 milyon insan ölüyor. Bakın 1918'in 11 Kasım'ında saatini de söyleyebilirim. Saat 11'de 1. Dünya Savaşı bitiyor. Hani ateşkes antlaşması var da saatini onun için söylüyorum yani o saatte. Fakat ondan sonra 21 yıl sabredebiliyorlar. Barış içinde yaşamaya. Evet. 1939 yılında 21 tekrar. Yıl değil mi geçiyor?
Evet.
1918 28 38, 21 yıl. 21 yıl zor duruyorlar. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı başlatıyorlar. 35 milyon insan da orada ölüyor. Bak şimdi nereye geleceğim. Yani gerçekten o nesiller acınacak bir durumda. Yani öyle bir hayatı bir daha Allah düşmanlarımızı dahi vermesin.
Birlik her zaman da bizim isteyeceğimiz bir şey. Yani kimin arasında olursa olsun, komşularımız arasında da olsa.
Sizin programınızın ismi evet, var. Biraz da onun için ben bu detaya girdim. Şimdi 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bittikten sonra 2. Dünya Savaşı'nın galibi İngiltere Başbakanı Churchill seçimde kaybediyor ama. Savaşı kazanıyor ama seçimde kaybediyor. Öyledir. Savaşı kazansa dahi savaşı kazananı olmuyor. Onu demek istiyorum yani.
Evet.
2. Dünya Savaşı'nda Hitler tonlarca bombayı Churchill'in tepesinden indiriyor. Churchill de tonlarca bombayı Hitler'in tepesinden indiriyor. Ne Almanya kalıyor ne İngiltere. Yani garip mi, mağlup mu belli değil. Amerika geri yetişiyor 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda. Yani Almanları öyle durduruyorlar. Yoksa onlar galip gelecek.
Evet.
Şimdi böyle perişan bir, yıkık bir İngiltere'de seçimi kaybedersiniz. Yani onun için diyorum ki savaşların galibi olmaz artık. Şimdi Churchill son derece kaliteli bir devlet adamı. Hı hı. Son derece iyi yetişmiş birisi. Kendisini Zürih Üniversitesi'ne davet ediyorlar. Yenik başbakan, başbakanlığı bırakıyor. Zürih Üniversitesi'nde İsviçre'de konferans yapıyor ve şunu söylüyor. Stand up Europe diye bağırıyor konuşmasının bir yerinde. Yani ayağa kalk Avrupa diyor. İşte sayıyor döküyor. Şu kadar savaşlar oldu, bu kadar oldu. Hiçbirimize rahat huzur vermedik. Bundan sonra bu birliği sağlamamız lazım diyor. Yani bakın diyor Sovyetler Birliği'ni kastederek, Rusya'yı kastederek Stettin'den Trieste'ye doğru, çünkü Stalin dedi oradan bir ok indirdi aşağı, şöyle bir şey indirdi. Stettin yani Berlin'in üst tarafından oradan Adriyatik Denizi'nin şeyine kadar, Trieste'ye kadar. Buranın doğusu bana ait, batısı size ait dedi Batılılara. Ve demir dedi ki işte Stettin'den Trieste'ye kadar bir demir perde indi dedi. Orada söylüyor onu. Daha sonra San Francisco'da da bir yine bir üniversitede yaptığı konuşmada Avrupa'nın birlik içinde olması lazım geldiğini söylüyor. Yani Avrupa birliğinin temellerini Churchill görüyor, orada atıyor bunları. Hı hı. Ondan sonra gerçi 1952 yılında filan Avrupa'daki demir, çelik ve kömür sendikaları bir birlik sağlamaya çalışıyorlar filan ama o biraz satıkta kalıyor. Nihayet 1957 yılının Mart ayında 6 tane Avrupa ülkesi, Almanya, İtalya, Fransa ve Benelux ülkeleri, yani Lüksemburg, hı hı, Belçika, Hollanda, 6 tane ülke ortak pazarı kuruyorlar. Ve 1958 yılının 1 Ocağı'nda da yürürlüğe giriyor bu antlaşma.
Evet.
Eğer 27 Mayıs darbesi olmasaydı,
hı hı,
Türkiye 7. ortağı olacaktı oranın. Hı hı. 27 Mayıs darbesi bunu önlüyor.
Ve i̇şte darbelerin sonuçlarından bir tanesi de
evet. Şey yapıyor, müracaat ediyor, hı hı, Fatih Rüşdüzoğlu, Allah, hı hı, rahmet eylesin, hı hı, yani Adnan Menderes falan. Ve enteresan, duygulandırır beni her zaman, bir şey de anlatayım o arada, yine döneceğim bu olaya. Yasada da idamları karar verildikten sonra bunları İmralı'ya gönderiyorlar motorla, gece sabaha kadar asılacaklar sabah gittikleri zaman orada. Biliyorlar elleri arkadan kelepçeli vaziyette Celal Bayar, Fatih Rüşdüzoğlu'nun 3 tanesini asıyorlar. Diğerlerini, hı hı, Fakslarla filan telefonlarla durduruyorlar konseyden de. Affediyorlar güya. Fatih Rüşdüzoğlu'ya diyor ki Celal Bayar, Fatih anlat bakalım şu ortak pazarı diyor, o günkü ismi ortak pazar. Hı hı. Ölüme giden Fatih Rüşdüzoğlu anlatıyor olduğu gibi nasıl kuruldu, nasıl bu noktalara geldi, nasıl müracaat ettik Türkiye olarak. Bunları anlatıyor. Ve zaten 2 saat sonra da oraya vardıktan sonra da asılıyorlar. Yani, hı hı, ölüme giderken dahi Türkiye'nin meselelerini tartışan insanlar vatan haini diye astılar bu memleketi.
Doğru.
Ve nihayet tabii 1963 yılında Ankara Antlaşması yapılıyor. İkinci resmi müracaatımızdır bu. Ondan sonra Demirel'in katma protokolü vardır 70 yılında. Şimdi bazı adalet divanından bize alma hakkının olduğuna dair müracaat eden, mahkemeye müracaat eden vatandaşlarımız haklıdır diye karar veriyor adalet divanı. İşte katma protokolü neticesinde ona dayanarak şey yapılıyor. 22 yıllık bir dönem var, 11 yıllık bir dönem var. Bugünlere geldik. Şimdi netice itibariyle baktığımız zaman şimdi Türkiye'de özellikle siyasilerin bazıları diyorlar ki efendim zaten çöktü Avrupa Birliği, bitti. Bitmez. Çünkü Avrupa Birliği ekonomik bir
temel üzerine mi diyorsunuz?
Temelli ekonomik değil. Hı hı. Barış projesidir. Hı hı. Siyasi bir birliktir ama bunun için ekonomiyi de koymuşlardır. Eğer Avrupa Birliği olmasaydı 3. Dünya Savaşı çoktan orada belki olurdu. Belki diyorum yani. Dikkatli şey yapıyorum. Savaş olmadığından dolayı oradaki Avrupa Birliği'nin üyesi olan bugünkü devletler, 28 tane devlet savaşı olmamıştır. Savaşa girmemişlerdir. Dolayısıyla savaşı ayıracakları, askeri ayıracakları, silah ayıracakları parayı ve insan gücünü, ölüm de olmamıştır, hı, haline ekonomilerine yatırmışlar.
Kalkınmaya
harcamışlar. Avrupa Birliği bu neti, bu bakımdan da, hı hı, yani kalkınmanın bir lokomotifi olmuştur. Bugün bütün dünyadaki ekonomik buhranları, sıkıntıları Avrupa Birliği'nin sebebi olarak kimse göstermesin. Avrupa Birliği olmasaydı Avrupa Birliği ülkeleri daha büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olurlardı. Onu söylüyorum.
Hı hı. Türkiye'nin bu birliğe girmesi de elbette ki
gayet tabii. Şimdi bizi alırlar ama 70 milyonluk bir Türkiye'yi almaları da kolay değil. Ama, hı hı, şimdiye kadar neden almadınız diye ben de hesap sorarım. Ben de, hı hı, kavgasını yaparım bunun ama bir de şöyle bir bakmak lazım. Yani 20 yılı 2 tane darbe, bir muhtıra sığdırmışız. Onlarda böyle bir şey yok. Bunların çok büyük etkisi oldu. Ve netice itibariyle Avrupa Birliği'ne bizi şu anda almama gerekçeleri inandırıcı değil. Diyorlar ki mesela efendim Avrupa kıtasından çok uzaktasınız. Sarkozy bunu söylüyordu. Kıbrıs daha mı yakın?
Yok, yapmasınlar. Tabii
yapmasın. Kıbrıs daha mı yakın?
Evet.
De Gaulle. De Gaulle diyor ki Avrupa diyor Rusya'nın Hazar Denizi'ne doğru şu yukarıda aşağı yine Urallar Dağı vardır. Avrupa'yı oradan başlatıyor. Avrupa'yı oradan başlatıyor. Evet. Sonra başka bir olay daha var. Onu da mutlaka ifade etmem lazım. Rahmetli Adnan Menderes Londra ve Zürih antlaşmalarını yapmıştır. Evet. O antlaşmaları yapmak için gittiğinde Londra'da uçak kazası geçirmiş, uçağa düşmüştür. Evet, Cenab-ı Allah kurtarmıştır. Bu Londra ve Zürih antlaşmaları İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında olmuştur. Ama bu antlaşma, uluslararası bu sözleşme bütün dünya devletlerinin uyumak mecburiyetinde olduğu bir sözleşmedir. Her sözleşme böyledir. Sadece altında imzası olanları değil. Bunun muhalif olarak buna bir şey yapamaz hiçbir devlet ama üzülerek ifade edeyim. O sözleşmelerde diyor ki Kıbrıs Yunanistan ve Türkiye'nin aynı anda girmediği bir ittifaka, birliğe giremez, alınamaz diyor. Öyle bir hüküm var. Öyle bir hüküm var ama Kıbrıs'ı almışlardır.
Tabii.
Yunanistan vardır. Yunanistan'la Türkiye'de ordu olduğu takdirde alınabilir.
Evet,
bu.
Anlıyorum. Peki demokratikleşme açısından da aynı zamanda Avrupa Birliği'nin faydası olduğuna değil mi?
Gayet tabii. Evet. Şimdi çok güzel bir yere geldiniz. Tabii Avrupa Birliği konusunda daha çok söylenecek şeyler var.
Süremiz kıtlandığı için başka konuşacağımız konular var.
Çok güzel bir temasını. Mühim olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi önemli. Bundan daha önemlisi Türk vatandaşlarının, bizim 77 milyonumuzun Avrupa Birliği vatandaşları gibi bir özgürlük içerisinde, sosyal refah devleti içinde, huzur içinde, cebinde helal ve meşru para bulunan bir şekilde yaşaması iktiza eder. Önemli hedefi budur bizim doğru yolda.
Evet.
Biz alırlar, bir gün gelirler alırlar ama almadıkları takdirde ne olur? Avrupasız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez.
Doğru söylediniz.
Onlar bizi almadıkları takdirde bir gün gelir Doğru Yol Partisi siyasi iktidarında biz onları Türkiye Birliği'ne alırız.
İnşallah, evet. Elbette, yani alternatif mutlaka üretilir. Türkiye'nin önderliğine bakarsınız, bölgede bütün diğer Türk devletleriyle bir alternatif birlik oluşturulur. Avrupa Birliği'ne de öyle girilebilir. Yani mesela bu da bir düşünülebilecek başka bir yol.
Tabii
ama
yani,
biz gönlümüzde Avrupa Birliği elbette ki. Evet,
yani başka birlikleri girilse de Avrupa Birliği'nden vazgeçilmesi
tabii ki, tabii.
Akıllı
katılıyorum
bir
size.
Şey olmaz
kesinlikle.
Yani. Evet. Avrupa Birliği'nin yaşaması lazım. Bizi alsalar da almasalar da yaşaması lazım.
Tabii.
Ve savaşları durdurmuştur bu proje yani.
Evet.
Bu proje.
Şimdi Avrupa Birliği dedik, Avrupa'dan söz açılmışken en güncel konulardan bir tanesi biliyorsunuz Paris'te meydana gelen o kanlı ilim olay. Bununla ilgili olarak da tabii ki bunun Müslümanlara yansıması söz konusu. Her olayda olduğu gibi. Şimdi Avrupa Birliği'ne alınmaktan bahsederken tabii bu tip olayların da bu şekilde kötü yansımaları mutlaka oluyordur. Sizin de bildiğiniz gibi hani fanatik bir takım akımların etkisiyle böyle fundamentalist Müslümanlar Kur'an'da olmadığı halde, gerçek dinde yeri olmadığı halde cihat adı altında kanla, insan öldürerek, terörizmle tepki gösterme yollarına başvurabiliyorlar. Tabii bunların arkasında geri planları var. Çeşitli örgütler tarafından mutlaka ki kullanılıyorlar, bu yönleri ayrı ama burada yapılması gereken acil konulardan bir tanesi Çetin Bey. İslam'ın yorumunun da bütün yani İslam ülkeleriyle birlikte belki bu nasıl çok ciddi bir şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim bunun. Mesela terörün İslam'da yeri yoktur. İslam terörü lanetler. Kur'an'da bildirilir biliyorsunuz. Şeytandan Allah'a sanırım. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İşte bu anlayışın, yani Kur'an'da bunun yerinin olmadığının bütün Müslümanlar arasında çok iyi belki oturtulması, yerleştirilmesi gerekiyor. Sonra da bunun Avrupa'ya ve Müslüman olmayan diğer insanlara anlatılması gerektiği kanaatindeyim.
Tabii.
Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Tabii doğru da Türkiye'nin yapacağı şeyler var bu arada. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin yüksek sesle şunu ifade etmesi lazım. Teröristin dini, imanı, kitabı, milliyeti, ırkı olmaz. Terörist teröristtir. Teröristlere rütbe verilmesinin karşısındayım ben. Bugünkü bu şey yapan bu teröristlere de efendim işte İslam'ı savundukları için bunu yapıyorlar, bunlar Müslüman diye bir suçlamanın hedefi de olmamamız lazım. Şunu söyleyeceğiz. 100 sene evvel İran teröristleri başladılar. Müslüman mıydı bunlar? Bunlar Hristiyandı.
Elbette.
50 sene, 55 sene evvel ETA İspanya'da Müslüman mıydı? Yani onun için terörist de bu şekilde, Hristiyan da, Müslüman da bir şekilde böyle rütbeler verilmesinin son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. Bunlara sahip çıkılmaması lazım. Ve çağın maalesef üzülerek ifade edeyim bir ruh hastalığı bu terör. Terörizm.
Evet.
Çağın ruh hastalığı. Ve tabii biz Fransa'nın halini en iyi biz biliriz. Onlar bizim bilmediler ama 30 yıldan beri biz neler çektik? Bu millet...
Tabii Asala olaylarında da az ev sahipliği yapmadılar. Yani bunu da unutmuş değiliz.
Gayet tabii.
Ama asla tabii aynı şey başına gelmesin.
Gayet tabii. Asala olayı var. 30 yıldan beri son olaylar var burada. Bu Mitterrand, Cumhurbaşkanlığı yapmış Mitterrand'ın eşi.
Tabii. Bayan PKK'ya Mitterrand.
Az mı geldi Güneydoğu'da teşvik etti, evet. Tahrik etti. Kandil'deki taş şeylerine kadar gittiler bunlar.
Doğru, evet.
Ve bunları özgürlük olarak ifade ettiler.
Evet.
Ne oldu şimdi gelinen noktaya baktığınız zaman? Bugün bana ise yarın sana.
Tabii.
Bugün bu noktaya gelmiştir.
Evet.
Burada bütün medeni dünya siyasileri el birliği içinde olması lazım. Bu mesele öyle bir iki günde atlatılacak bir meseleye benzemiyor bu seferki. Bu seferki olay. Allah'a da dua edelim. En kısa zamanda bu meseleyi el birliğiyle çözülebilir yani.
Elbette inşallah bu duanıza tamamen katılıyorum. Tabii buna şunu da eklemek gerekiyor Çetin Bey. Müslümanları o kadar değersizleştirdiler ki her gün bakın Suriye'de yüzlerce insan öldü. Bütün işte Irak'ta sürekli bombalar patladı. Afganistan desiniz keza aynı şekilde. Birçok yer yani birçok İslam ülkesi böyle bir hayvan ölümü dünyada olay olurken, herhangi bir hayvanın ölümü olay olurken, böyle insan hakları dernekleri falan işte STK'lar toplanıp buna tepki gösterirken, artık alışılmış bir Müslüman ölümü olayları yaşıyoruz. Her geçen gün kanıksandı bunlar, dönüp bakılmıyor bile. Belki bunların da bir dışa yanlış vurumu olabilir bunlar.
Gayet tabii, yalnız burada tabii 52 tane İslam ülkesi var. Bu İslam ülkeleri Türkiye'nin önderlik etmesi projesini kafalarında yaşatanlar oldu, adım atmak isteyenler oldu ama üzülerek ifade edeyim. Onlar hiçbir zaman bize destek olmadılar. Bakın bir tane, 52 tane devletin içinde bir tane ülke bizim Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyan var mı bir tane işlerinde?
Yok evet.
Türkiye bugün kendisini kurtarmak durumunda. Tabii bütün insanlık camiasıyla kurtulsun. Elimizden gelen bir şey varsa yapalım.
Atatürk'ün öngördüğü bir model var Türkiye'ye. İşte bu
evet.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte evet. Gerçekten diğer İslam ülkeleriyle kıyaslandığında
evet.
Laiklik anlayışıyla, evet. Toplumsal düzeniyle, demokrasisiyle her ne kadar beğenelim ya da beğenmeyelim. Modernliğiyle, her şeyiyle tabii ki aslında bütün Müslüman ülkelerde evet. Bu örnek olabilecek. Yani herkesin, Batı'nın da gözünde tektir. Yani Türkiye'ye ihtiyaç vardır bu konuda. Gerçekten rol model olması önemli. Hani bir şekilde keşke örnek alsalar da ya da keşke birlikten söz etmişken, keşke gönlümüzdeki o gönül birliği bir arada kurulabilse ve örnek alınsa da daha farklı noktalara gelinebilse. Bu bir temenni olarak bunu da söylemiş olalım tabii,
tabii
ki.
Doğru.
Hemen başka bir konuya geçiyorum. Buyurun. Zamanımız azaldığı için. Partiniz olarak sorayım size. Çözüm süreciyle ilgili ya da Güneydoğu meselesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?
Valla sorunuz çok güzel. Çok güzel. Kullandığınız kelimeler çok güzel. Güneydoğu sorunu dediniz, çözüm süreci dediniz, Kürt sorunu demediniz.
Asla öyle düşünmüyorum çünkü.
Zaten bu yanlış yapılıyor Türkiye'de.
Yanlış bir terminoloji, evet.
Yani Kürt vatandaşlarımız Türkiye'nin hep herkesle beraber birinci sınıf vatandaşıdır. Bu ülkede kiracı değildir. Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı ve sahibidir. Yani sorun, Kürt sorununu çözeceğiz diye söylendiği zaman şöyle bir bakmak lazım ya. 6 ay evvele gidelim ya. PKK'nın çok açık söylüyorum. PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzantısı olan bir siyasi partinin eş genel başkanı Cumhurbaşkanlığına aday oldu ya. Böyle bir yerde hangi sorundan bahsedebilirsiniz ya? Sorun diye bir şey var mı? Ha, sorun. Türkiye'nin tamamında sorun vardır. Batı'da da var sorun. Kuzeyde de var, güneyde de var. Bakın, buradan çıktığınız zaman 595 virajdan gidiyorsunuz Erdek'e. 25 yıl evvel gidildi Marmaris'e. Batı'daki bir şehir olan Bolu'nun Kıbrıs'ın ilçesine, Seben ilçesine, Göynük ilçesine, Mengen ilçesine gelsinler de oradaki halkın, oradaki köylerin halini görsünler yani. Herkes için söylüyorum. Oradaki gelsin görsün demiyorum evet. Yani. Sorun orada da var. Türkiye'de işsizlik sorunu var. Türkiye'de bir eğitim sorunu var. Türkiye'de hala da bakın yani Türkiye'nin evvela yapılacak şey şudur. Biz Doğru Yol Partisi olarak meselelere daha başka bir açıdan bakış tarzı getiriyoruz. Yepyeni anlayışlar getiriyoruz. Şeyde anayasanın içine, kanunların içerisine seyahat özgürlüğünü koydunuz. Tamam. Hukuki bir teminat. Efendim çalışma özgürlüğünü, eğitim özgürlüğünü koydunuz anayasanıza. Ama bugünün dünyasında Türk vatandaşına bu yetmiyor. Sorun işte bunlar sorun. Bu yetmiyor. Bugün buradan kalkıp Hakkari'ye gidecek olan, gidecek dönecek veya kalacak olan bir vatandaşın cebinde, oraya gidiş geliş cebinde parası olmazsa, İstanbul'a gidecek bir vatandaşın cebinde gidiş geliş parası olmazsa, İzmir'e Antalya'ya gidecek vatandaşın cebinde yol parası olmazsa, siz o insana kardeşim işte anayasada biz seyahat özgürlüğü var, daha ne istiyorsunuz diyemezsiniz. İşte Doğru Yol Partisi olarak biz daha 1789 Fransız ihtilalinden sonra yerleşmiş olan bu özgürlüklere, seyahat özgürlüğüne, eğitim özgürlüğüne, çalışma özgürlüğüne ekonomik boyut teminatını getirdi. Hukuki boyutlar yeterli kalmaz artık bugünkü çağın devletinde. Hukuken teminat altına almanız hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün hala daha 1,5 milyon gencimiz üniversite kapılarından dönüyorsa, işte anayasada eğitim özgürlüğü var, daha ne istiyorsunuz diyemezsiniz. Bugün insanların %18'i gerçekten Türkiye'de işsiz de iş bulamamışsa, siz bunu insanlara çalışma özgürlüğü var, daha ne istiyorsunuz, bu anayasada hukuken teminat altına alındı diyemezsiniz. Bunun ekonomik teminatını da yanına getirmeniz lazım. İşte bunlar sorun. Bunlar Batı'da da var, orada da var. Ben, bakın sesimi duyan herkes şunu yapabilir. 2008'in Haziran sonu veya Temmuz başındaydı, o bir haftalık bir zaman zarfında Batman İl Teşkilatımızın açılışına gittik biz arkadaşlarımızla beraber. Orada ilimizi açtık. Vatandaşlarımızla kucaklaştık, konuşma yaptık. Orada 9 tane yerel gazete var. Aslında bugün silinmedi, bunlar hala var. Batman'ın 9 tane yerel gazetesi sür manşet halinde sanki sözleşmiş gibi bir manşet atmış. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 500 araçlı konvoyla karşılandı diyor. Öyleydi, biz de tahmin ettik onu, 500'ü. Tahmin ettik biz de ama orada bizim ne bir tane gazeteci tanıdığımız var. Tanıdık olsa ne olur, yaz desek yazar mı? 50 tane evet. Araçlı bir konvoyla karşılandı. Ya kardeşim şunu 500 yazın desek yazarlar mı? 9 gazetenin yazdığı bu. Hala orayı açsınlar baksınlar görsünler. Orada 500 araçlı konvoyla karşılanan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Öz açık göz değildi. Doğru Yol Partisi'ydi. Hı hı. Özlenmiş. Yani oradaki o bölgenin halkına da biz çare olmuşuz. Bundan sonra da biz çare oluruz. Türkiye'nin birliği, beraberliğini kimseye bozamaz.
Sizce çözüm ne olmalıdır?
Çözümün birkaç şeyi var. Ekonomiktir olay. Birinci derecede ekonomiktir. Eğer siz oraya fabrikaları çoğaltırsanız, üretimi artırırsanız, ben okuyacağım veya ben okuyamadım benim çocuğum okuyacak diyen insanların o okul ihtiyaçlarını, üniversite ihtiyaçlarını, iş ihtiyaçlarını karşıladığınız zaman o Kandil'deki terörist başı veya terörist başları böyle kolaylıkla terörist adayı bulamazlar. 9 tane çocuğu var, 15 tane çocuğu var, doyuramıyor. Geliyor zorla alıyor, götürüyor. İşi yok, gücü yok. Yani şimdi bu açlık, sefalet terörizmin kaynağıdır. Evet. Birinci derecede bu. Askeri boyutu vardır olayın, siyasi boyutu vardır.
Eğitim boyutu da çok önemli.
Eğitim boyutu vardır gayet
tabii. Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi nasıl oradan terörist değiştiriliyor mu diyeyim? Nasıl terörist haline getiriliyor insanlar?
Tabii.
Bilimsel felsefi eğitim veriliyor aynı zamanda. Bunları unutmayın. Beyin yıkama metotları uygulanıyor. Yani ikna ediliyorlar.
Gayet tabii.
Yoksa diyorlar ya hani dağdan inseler, annesinin bir çorbasını içseler çocuk zaten burada bir daha geri dönmek istemez diyor. Hayır öyle değil. Militan yetiştiriyorlar. Beyin olarak ikna ediyorlar. O yüzden ikna edilmiş o beyinlerin silahlarını bırakmaları bir şey değiştirmez. Beyin aynı
gayet
yerinde kalktıktan sonra.
Tabii, çok haklısınız.
Başka bir
çok
örgüt,
haklısınız.
Başka bir dış güç birisi gelir, eline başka bir silah verir, kaldığı yerden devam eder. Dolayısıyla lütfen parti programınıza mutlaka bakın, bunları düşünmüşsünüz zaten. Bilimsel felsefi eğitim.
Çok
yani panzehiri olacak olan propagandayı da mutlaka koymak gerekir. Biz bunu çünkü çok dile getirdik. Bakın TRT Şeş'e gittik zamanında. İlk kurulduğu zamanlarda dedik ki isterseniz biz size yardımcı olalım. Yani bizi istemiyorsanız dokümanlar verelim. Bizim dokümanlarımızı istemiyorsanız akademisyenlerden yararlanın. Onların dokümanlarını alın. Ama mutlaka ve mutlaka tek taraflı bir eğitim var çünkü Güneydoğu'da. Buna karşı yani nehir tek taraflı akıyor. Mutlaka panzehirinin de oluşturulması gerekiyor. Halka sunulması gerekiyor.
Çok haklısınız. Zaten mesela alternatif tarih yönünden geçmişe şöyle son 30 yıla baktığınız zaman bizim hepimizin bir noksanı var bu olayda.
Elbette.
Hepimizi. Ben birilerini eleştirmek için söylemiyorum. Bizim de noksanımız var. Bu noksanı bundan sonra telafi edelim. Nedir o olay? İşte eğitim dediniz, beyin yıkama olayı dediniz. Mesela orası bölündüğü zaman o bölge halkı nasıl bir sıkıntının içerisine düşecek? Bunun anlatılması, bunu anlatmadık da. Bunu anlatmadık.
En büyük sıkıntıyı onlar çekecekler.
Gayet tabii. Evet, evet. Gayet tabii. Devletin imkanları işte doğuya, batıya, kuzeye, güneye gidebildiği kadar gidiyor. Doğru Yol Partisi siyasi iktidarında maksimum seviyeye çıkacaktır bu yatırımlar, oradaki her tarafa gönderilen yatırımlar, yapılacak yardımlar filan. Şimdi burada eğer ayrıldığı takdirde oradaki, orada sadece Kürtler yaşamıyor bölgede, o bölgede. Araplar var, Ermeniler var, Türkler var, Süryaniler var, Çerkezler var, Abazalar var, bir sürü etnik gruplar var, sadece Kürtler değil. Ama oradaki bölgede, oradaki Kürtlerden çok batıda daha fazla Kürt vatandaşımız yaşıyor.
Evet.
Ekonomilerini kurmuşlar, işlerini kurmuşlar, ticaretlerini kurmuşlar. Ama şimdi özelliği verin, ertesi günü hemen bağımsız ilan ederler. Bunları doyurmak mümkün
kesinlikle
değil. Ben bunlar derken Kürt vatandaşlarımızı kastetmiyorum. PKK'lıları kastediyorum.
Gayet tabii.
PKK'lıları kastediyorum. Hemen şey yaparlar. Bağımsızız derler.
Evet.
İşte kan gövdeyi götürür.
O yüzden efendim özellik ya da bağımsızlık, federasyon adı istediği kadar kibarlaştırılsın. Hiçbiri tarafından kabul edilemez.
Çok güzel, çok güzel. Şimdi ayrıldığı zaman, ama şimdi oradaki vatandaşımız, buradaki vatandaşımız, oradaki annesini, kardeşini, babasını, dayısını, arkadaşını veya topraklarını görmek istediği zaman biniyor uçağa veya arabaya, otobüse atlayıp gidiyor. Hı hı. 2 saat, 1 saat sonra orada veya ertesi gün orada. Ama burası bölündüğü zaman kardeşini falan göremeyeceksiniz. Vize almak kolay olmayacak. Olmayacak bunlar. Bunların anlatılması lazım. Ve bugün bu PKK'lıların ve onların uzantısı olan partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partiler mensuplarının bir elleri yağda, bir elleri balda, onlar perişanlık çekiyorlar. Bunlar yarın, siz bakmayın bunların böyle durduğunu, yarın iktidar savaşına girecekler. Şimdiden girdiler. KCK'lılar bir grup, PKK bir grup, HDP bir grup. Bunlar birbirlerini yiyecek. Alternatif tarih yönünden incelediğimiz zaman eleştirilere hak kazanıyor. Bunlar anlatılmadı. Bundan sonra telafi edilmesi lazım herkesin, oradaki vatandaşlarımıza, bu tarafta yaşayan vatandaşlarımıza nasıl bir ayrılıkla karşı karşıya gelecekleri, birbirlerini görmelerinin çok zor olacağını ve ekonomik sıkıntının içine düşeceklerini, çok büyük sıkıntıların içine düşeceklerini anlatmamız lazım.
Kaldı elbirliğe. Ki böyle bir şey izin vermeyeceğiz herhalde, öyle değil mi?
Gayet değil olur mi? Mu canım evet, öyle bir şey? Evet. Benim bir açıklamam oldu 15 gün evvel. İki kişinin anlaşmasıyla, hatta parlamentonun böyle bir yasa çıkartmasıyla
Türk milleti adına böyle bir şey yapamaz.
Böyle yani şey bölünmeyi bir tarafa bırakın. Özellik falan olamaz. Çünkü bu bir referandum meselesidir. Oradaki Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'daki yaşayanların referandumu değil.
Türk milleti.
Üniter devletin tamamının öyledir. Self determinasyon prensibi odur. Tamamı evet. O evet. Kabul eder.
Yani Türk devleti de milleti derken biz bütün milletimizi kastediyoruz. Evet. Programımızın sonuna geldik Çetin Bey. Çok hızlı bir şekilde geçti. Son cümlelerinizi ben rica edeyim, sizden vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alayım. Bir başka programda yine devam ederiz.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman geliriz. Bu akşam bizi misafir ettiniz. Ümit ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah bizi ekranlarınız vasıtasıyla evlerinde bulundukları yerlerde bizi misafir edenleri bunaltmamışızdır.
Estağfurullah.
Faydalı olmuşuzdur. Tabii. Bundan sonra da faydalı olmaya devam edeceğiz. Biz Doğru Yol Partisi olarak sadece Doğru Yol Partisi değiliz. Adnan Menderes'in Demokrat Partisi, Demirel'le simgeleşen Adalet Partisi ve Demirel'le Tansu Hanım'dan simgeleşen Doğru Yol Partisi.
Bayrağı onlardan aldık ve bırakmıyoruz diyorsunuz.
Gayet tabii. Bir bayrak yarışıdır bu olay. Ve bu misyon birbirine ayrılmaz. Üç tane parti değil. Tek bir partidir. Üç isimden meydana gelmişizdir. Menderes Demokrat Partisi özgürlük, demokrasi ve ekonomik kalkınma destanının birinci cildini yazmıştır. Çok güzel yazmıştır. Sayın Demirel'le simgeleşen Adalet Partisi de bu ekonomik kalkınma, demokrasi ve özgürlük destanının ikinci cildini yazmıştır. Şartlar üzülerek ifade edeyim, Doğru Yol Partisi'ne bu üçüncü cildi yazarak milletine bu destanı hediye etmeyi ve kalkınmanın çok daha yüksek yerlere tırmandığı, kalkınmadan elde edilen gelirin geniş halk kitlelerine yayıldığı, milli gelirin gerçek anlamdaki milli gelirin 30 bin dolara çıktığı bir şey yapamadık. Bu şunu bunu filan eleştiriyor diyelim, şartlar böyle olmuştur. Natasa çekilmişti diyelim Doğru Yol Partisi. Evet. İnşallah televizyonlar bizim sesimizi, basın bizim sesimizi 77 milyona duyurduğu takdirde hiç bir sorun yoktur. Doğru Yol Partisi tekrar iktidara gelecektir. Bıraktığımız yerden tekrar başlayacağız. Ve herkese daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla refah payı vaat ediyoruz.
Evet, inşallah. Allah yolunuzu açık etsin.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun.
Evet, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Çetin Özaçık gözle yapmış olduğumuz Birlik Zamanı programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.